13. dizin, sayfa 330. 28. kısım, ziyaretçi. İntikam gönüllüsü uçurumun kıyısında gözlemde bulunarak geçirdiği o bir günün sonunda burası hakkında fotoğraflarında görülmeyen iki şeyin farkına varmıştı. Bir tanesi uçurumun ta aşağıya kadar dikey olmadığıydı. Yamaç aşağıdaki düzlüğün yaklaşık 30 metre yukarısına kadar pekala tırmanılabilir durumdaydı ve ancak bu noktadan sonra duvar gibi aşağı iniyordu. Ama Dexter bu olasılığa karşı gereğinden de fazla iyi cins dağcı ipi getirmişti. Dikkatini çeken diğer şey yamaçta ot ve çalı olmayışından doğanın değil, insan elinin sorumlu oluşuydu. Savunmaları hazırlayan kişi işçi ekiplerini ipten iskelelerle uçurumun kenarından aşağı indirmiş, yamaçtaki bütün çatlaklarla yarıklardaki her dalı ve çalıyı yoldurarak burada birinin gizlenmesini olanaksız hale getirmişti. Köklerinden koparılacak kadar ince olan fidanlar koparılmışlardı. Ama içlerinden bazılarının gövdeleri bir ipin ucundaki bir adam tarafından çekilip koparılmaya direnmişlerdi. Bunlar da köklerine yakın bir yerden testerelenmişlerdi. Ama yeterince kısa kalmamışlardı. Kütükler aşağı inen veya yukarı çıkan birinin elleri ve ayakları için yüzlerce tutamaç oluşturuyordu. Tırmanan biri gün ışığında anında görülürdü ama karanlıkta değil. Saat 22'de ay çıkmıştı. Yeni doğan hilal tırmanıcıya donuk bir ışık sağlıyordu. Ama kaya yüzünde aşağıdan görülmesine yeterli değildi. Bir taşın düşmemesi için çok dikkatli hareket etmek gerekiyordu. Dexter bir tutamaçtan ötekine geçerek aşağıdaki hava alanına ağır ağır inmeye koyuldu. Yamaç tırmanmak için bile fazla dikleşince Dexter aşağıya inmek için omuzların etrafındaki ip kangalından yararlandı. Havaalanında 3 saat geçirdi. Yıllar önce New York City polis hapishanesindeki müşterilerinden biri ona centilmence kilit açmayı öğretmişti. Yanında taşıdığı maymuncuk takımı ise bir usta tarafından yapılmıştı. Hangarın kapılarındaki asma kilitlere dokunmadı. Çift kanatlı kapılar arkaya yatırıldıkları takdirde gümbürtü çıkarırlardı. Bir yanda yale tipi tek kilit mekanizması olan daha küçük bir kapı vardı. Hakkından gelmesi Dexter'ın sadece 30 saniyesini aldı. Bir helikopterin onarılması iyi bir makinist gerektirir. Helikopterin iyi bir makinistin kusuru keşfedip onarmasına imkan vermeyecek şekilde sabote edilmesi, hatta o makinistin makinenin kurcalandığını fark etmemesi ise daha da iyi bir makinist gerektirir. Sırbın helikopteriyle ilgilenmesi için görevlendirdiği makinist iyiydi ama Dexter ondan daha iyiydi. Yakınına gelince helikopterin bir EC-120 Eurocopter olduğunu saptadı. Çift motorlu EC-135'in tek motorlu tipi. Önünde pilotla yanındaki kişi için çepeçevre ve yukarıdan aşağı gözlem imkanı sağlayan büyük bir perspex ön camı artı arkalarında fazladan 3 kişilik yer vardı. Dexter ana rotor mekanizmasıyla değil daha küçük kuyruk rotoruyla ilgilendi. Bu arıza yaptığı takdirde helikopter uçamayacaktı. İşi bittiğinde bu kuyruk pervanesi arıza yapacak ve onarılması da çok zor olacaktı. Hawker binin kapısı açık olduğundan içerisine bir göz atma fırsatı buldu ve jetin ciddi bir yapısal düzenlemeye tabi tutulmadığını anladı. Ana hangarın kilidini açıp makinistin deposuna girdi. İstediğini aldı fakat hiçbir iz bırakmadı. Sonunda uçak pistinin uzak ucuna, villaların arkasına yakın bir noktaya koştu ve son saati orada geçirdi. Ertesi sabah makinistlerden biri bisikletini arka çite dayalı olduğu yerden birinin ödünç aldığını görerek sinirlenecekti. Yapmaya geldiği her şeyi yaptıktan sonra Dexter ipini buldu ve bağlı bulunduğu sağlam kütüğe kadar tırmandı. Buradan bir tutamaçtan ötekine geçerek tepedeki kartal yuvasına varana kadar tırmanmasını sürdürdü. Ter içinde kalmıştı, öyle ki giysilerini çamaşır gibi sıkıp terini akıtabileceğini düşündü. Dünyanın bu köşesinde vücut kokusunu kimsenin fark etmeyeceği düşüncesiyle avundu. Kaybettiği nemi tekrar kazanmak için 1 litreye yakın su içti. Kalan sıvının seviyesini kontrol etti ve uyudu. Saatindeki minik alarm onu sabahın 6'sında aşağılarda demir çubuk dikey asılı raya vurulmaya başlamadan hemen önce uyandırdı. Saat 7'de Paul Devereaux McBride'i Camino Royal Oteli'ndeki odasında uyandırdı. Washington'daki adam bir haber yok mu diye sordu. Hiç yok dedi McBride. Adamın tatil köyü müteahhidi Henry Nash adında bir İngiliz kılığında geri döndüğü kesin. Sonra sanki buharlaştı. Arabasının Surinam'da kiralanmış küçük bir Ford olduğu saptandı. Moreno Ford'u bulmak için şimdi bütün ülkeyi taramaya hazırlanıyor. Bugün bir ara ona bir haber getirirler. Langley'e gitmeden önce Alexandria, Virginia'daki evini yemek odasında Rob de Chambre ile oturan karşı terörizm şefi bir süre sustu, sonra yine konuştu. O kadar da tatmin edici değil dedi. Dostumuzu uyarmak zorunda kalacağım. Bu iş hiç de kolay olmayacak. Saat 10'a kadar bekleyeceğim. Adam o saatten önce yakalanırsa ya da yakalanmasın an meselesi olduğuna dair bir haber olursa beni hemen ara. Tamam dedi McBride. Ama öyle bir haber çıkmadı. Dever o saat 10'da tasarladığı gibi telefon etti. Sırbın yüzme havuzundan telsiz kulübesine getirtilmesi 10 dakikadan uzun sürmedi. Burası malikanesinin bodrum katında küçük bir odaydı ve kulübe diye isimlendirilmesine karşın kulak misafirliğini engelleyici ultramodern iletişim donanımı içeriyordu. İntikam gönüllüsü saat 10.30'da aşağısındaki malikanede olağan dışı bir faaliyet fark etti. Burundaki malikane yönünden cipler son hızla akıyor, arkalarında toz bulutları bırakıyorlardı. Hemen altında EC-120 hangardan dışarıya çekildi, ana rotorları da uçuş konumuna getirildi. Dexter bir şeyler aşağıdakilerin paniğe kapılmasına neden oldu diye düşündü. Helikopter personeli de pistin ucundaki evlerinden iki motosikletle geldi. Birkaç dakikanın içinde helikopterin kontrollerinin başındaydılar. Büyük rotorlar da yavaş yavaş dönmeye başladı. Motor canlandı, rotorların hızı da ısınma sürecine girdi. Makinenin kendi ana ekseninin etrafında fırfır dönmesini engelleyen kuyruk rotoru da hızla dönüyordu. Derken beklenmedik bir sorun baş gösterdi. Bir yorgun metal gıcırtısının arkasından az önce fırfır dönmekte olan ana rotor başı bağlantısında hayat kesildi. Bir makinist perspex kukubbenin içindeki iki pilota panik halinde elini kolunu sallamaya başladı ve elinin kenarını boğazının üstünden geçirdi. Pilotla gözlemci alet paneline bakınca aracın kuyruk pervanesinde çok önemli bir arıza olduğunu anlamışlardı. Çok geçmeden ana rotorları da durdurdular ve mürettebat helikopterden indi. Kuyruğun etrafında toplanan bir grup yukarıdaki arızalanmış pervaneye bakıyordu. Üniformalı muhafızlar sakinleri boşalmış olan köye dalarak kulübeleri, depoları hatta kiliseyi aramaya giriştiler. Daha başkaları da malikanenin dört bir yanına dağılarak grup amirlerini davetsiz bir misafirin olması olasılığına karşı tetikte olmaları için uyardılar. Ama öyle biri yoktu. 8 saat önce var olan izler ustalıkla gizlenmişti. Dexter üniformalı muhafızların sayısını 100 olarak tahmin etti. Havaalanında da yaklaşık bir düzine muhafız ve 1200 işçi vardı. Diğer güvenlik personelini malikanenin arazisinde göze gözükmeyen hizmetkarları, jeneratör merkeziyle onarım atölyelerindeki 20'yi aşkın teknisyeni de bunlara ekleyen Dexter, şimdi kaç kişilik bir düşman ordusuyla karşı karşıya olduğunu tahmin edebiliyordu. Üstelik henüz malikanenin içini ve hiç kuşkusuz karmaşık olan savunmalarını görmemişti. Paul Devereaux öğleye birkaç dakika kala adamını aradı. ''Kevin, dostumuzun ziyaretine gitmelisin. Ben kendisiyle konuştum. Son derece sinirli gözüküyordu. O serserinin Peregrine projesinde üzerine düşen görevi yerine getirmesinin yaşamsal önemi olduğunu ne kadar vurgulasamazdır. Kaytarmasına izin veremeyiz. Bu işin ne kadar yaşamsal önemi olduğunu bir gün sana anlatırım. Şimdi o davetsiz misafir ele geçirilip zararsız hale getirilene kadar yanında olmalısın. Helikopterinin arızalandığı anlaşılıyor. Dağların öte yanına geçebilmek için albaydan bir cip iste. Oraya varınca bana telefon edersin. Öğleyin Dexter küçük bir kosterin yarlara yaklaştığını gördü. Kayaların hemen dışında demirleyen şilep güvertesiyle ambarlarındaki sandıkları boşalttı. Vinçler sandıkları düz kasalı kamyonetler tarafından beklendikleri beton aprona çıkardı. Bunlar belli ki çiftliğin üretemediği lüks mallardı. Şilepten son boşaltılan yük alüminyumdan 1000 galonluk bir yakıt tankıydı. Boş olan bir benzeri Şilep'in güvertesine indirildi. Koster de mavi okyanusta uzaklaştı. Saat 13'ü birkaç dakika geçe Boğaz'daki nöbetçi kulübesinde kontrolden geçen bir cip gıcırdayarak ve pofurdayarak köye giden patikada ilerledi. San Martin polisinin işaretlerini taşıyan araçta sürücünün yanında bir yolcu oturuyordu. Mavi Land Rover köyden geçtikten sonra zincirli çitin başına gelip durdu. Sürücü polis araçtan inerek kimliğini buradaki muhafızlara gösterdi. Bu kişiler belli ki gelenlere geçiş izni almak için malikane ile bir telefon konuşması yaptılar. Arada geçen süre içinde cipteki yolcu da araçtan inmişti ve merakla etrafına bakınıyordu. Dönüp az önce indiği sıra dağlara göz attı. Ta yukarıdaki bir dürbün o sırada ayarlanarak yüzüne dikildi. Kevin McBride de dağın doruğundaki adam gibi etkilenmişti. Sırp'la ilk iletişimin kurulduğu ve ortaklığa alındığı zamandan beri, yani 2 yıldan beri Peregrine projesinin en önemli bölümünde Paul Devereaux ile beraberdi. Dosyaları görmüştü, adam hakkında bilinebilecek her şeyi biliyordu. Ama şu ana kadar hiç karşılaşmamışlardı. Devereaux bu kuşkulu zevki hep kendine saklamıştı. Mavi polis cipi burundaki binalar topluluğunun yüksek savunma duvarına yaklaştı. Kapıya yaklaşırlarken duvar tepelerine heyula gibi dikilmişti. Büyük kapının içindeki küçük bir kapı açıldı ve pamuklu gömlekli iri yarı bir adam dışarı çıktı. Gömleğinin etekleri adamın belinin üzerinde dalgalanıyordu. Çünkü bu 9 milimetrelik Glock'u gözden gizliyordu. McBride onu dosyadan tanıdı. Sırp gangsterinin Belgrad'dan beraberinde getirdiği tek adamı olan kulaçtı. Değişmez koruması. Adam yolcu kapısına yaklaştı ve başıyla bir işaret yaptı. Ülkesinden uzaklaşalı 2 yıl olmasına rağmen hala Sırpçadan başka bir dil bilmiyordu. McBride polis olan şoförüne ''Muchas gracias, adios'' dedi. Başkente dönmeye sabırsızlanan adam başını eğmekle yetindi. Makineyle açılıp kapanan ve dev kütüklerden oluşturulmuş kapının iç yüzünde bir masa vardı. Üzerinde bir silahın gizli olması ihtimaline karşı McBride'ın üstü arandı. Arkasından çantasının içindekiler gözden geçirildi. Kolalı beyaz ceketli bir uşak yukarıdaki bir terastan indi ve önlemlerin tamamlanmasını bekledi. Kulaç kanaat getirdiğini homurdandı. Çantayı taşıyan uşak önde olmak üzere üçü basamakları çıktılar. McBride bu arada malikaneyi ilk kez yakından gördü. Çok düzenli, çimli tarhların ortasında 3 katlı bir binaydı. Beyaz üniformalı 2 işçinin uzakta bahçe işiyle meşgul oldukları görülüyordu. Ev Fransız, İtalyan ve Hırvat Rivieralarındaki en lüks malikanelerden farklı değildi. Üst kat odalardan hepsi balkonlu ve sıcağa karşı çelik panjurluydu. Üstünde durdukları beton karolu teras içeri girdikleri kapının birkaç metre yukarısında olsa da yine de koruma duvarının tepesinin altındaydı. Duvarın ötesinde McBride'in geldiği sıra dağlar gerçi görülüyordu ama hiçbir tetikçi duvarın öte yanından ateş edip terastaki birini vuramazdı. Terasta pırıl pırıl bir mavi yüzme havuzu dikkati çekiyordu. Havuzun yanında da beyaz Carrera mermerinden bir masanın üstünde yemek hazırlanmıştı. Masanın üstünde gümüşler ve kristaller ışıldıyordu. Sandalyelerle çevrili yandaki başka bir masanın üstünde buz kovasıyla bir şişe Dom Perignon konuğu bekliyordu. Uşak McBride'a oturmasını işaret etti. Koruma dimdik ve tetikte duruyordu. Malikanenin gölgesinden beyaz pantolonlu ve krem renkli ipekliden safari gömleği giymiş bir adam çıktı. McBride, Belgrad'ın Zemun bölgesindeki çetenin ayak işlerini gören, Almanya ile İsveç'te bir düzine yasa dışı dümenin elebaşısı olan, Belgrad'da fahişe, uyuşturucu ve silah satışı yapan, Yugoslav hazinesini yağmalayan adalet kaşkını, Bosna Savaşı'nın azılı katili Zoran Zilic'i tanımakta güçlük çekti. Yeni yüzün SİA dosyasındakiyle fazla bir benzerliği yoktu. İsviçreli cerrahlar o ilkbahar iyi çalışmışlardı. Baltık solukluğunun yerini tropikal bir güneş yanığı almıştı ve yalnızca ince beyaz ameliyat izleri bir türlü kararmıyordu. Ama bir zamanlar McBride'a kulaklarında parmak izleri gibi kişiye özel olduğunu ve ameliyat edilmedikçe asla değişmediği söylenmişti. Zil için kulakları aynıydı, parmak izleri de. El sıkıştıklarında McBride adamın vahşi bakışlı ela gözlerine dikkat etti. Zilic mermer masaya oturdu ve diğer boş yeri işaret etti. McBride de oturdu. Zilic ile korumasının arasında Sırpça bir konuşma geçti. İri yarı haydut bu konuşma sonunda başka bir yere karnını doyurmaya gitti. Mavi hizmetçi üniformalı, çok genç ve güzel bir San Martinli kız ince uzun şampanya kadehlerini doldurdu. Zilic kadeh kaldırmalarını teklif etmedi. Kehribar renkli sıvıyı inceledikten sonra bir yudumda içip bitirdi. Kusursuz olmamakla beraber iyi bir İngilizceyle ''O adam kim oluyor?'' diye sordu. ''Kesin olarak bilmiyoruz. Özel çalışan biri. Her şeyi gizli. Sadece kendi seçtiği isimle biliniyor.'' ''Neymiş o isim?'' ''İntikam gönüllüsü.'' Sırp şöyle bir düşündükten sonra omuzlarını silkti. Başka 2 kız yemek servisi yapmaya başladılar. Küçük bıldırcın yumurtası tartları ve erimiş tereyağı içinde kuşkonmaz vardı. McBride sordu, hepsi çiftliğin ürünü mü? Zilic başın hareketiyle doğruladı. Ekmek, salata, yumurta, süt, zeytinyağı, üzüm. Geçerken hepsini gördüm. Zilic yine doğruldu. Niçin peşime düştü diye birden sordu. McBride biraz düşündü. Gerçek nedeni açıkladığı takdirde sırf onu nasılsa affetmeyecekleri düşüncesiyle Birleşik Amerika ya da herhangi bir kuruluşuyla işbirliğine devam etmesinin bir anlamı kalmadığını düşünebilirdi. Oysa Devereux o iğrenç yaratığı mutlaka Peregrine takımında tutmakla görevlendirmişti McBride'ı. ''Bilmiyoruz'' dedi. ''Birisi tarafından tutulmuş olmalı. Belki de bu Yugoslavya'daki eski bir düşmanınızdır.'' Zilic bunu düşündükten sonra hayır gibilerden başını salladı. ''Bu işin için bu kadar geciktirdiniz Bay McBride?'' ''Malikanenizin yukarısında uçup fotoğraf çeken uçağı şikayet etmenize kadar varlığından haberimiz yoktu. Kayıt numarasını aldınız, sonra işe el koymaları için Guyana'ya adam yolladınız.'' Bay Devereux adamı bulup kimliğini saptayabileceğimizi ve onu durdurabileceğimizi düşünüyordu. Ama herifi ağımıza düşüremedik. Mayonezli ıstakozlar da yerel üründüler. Yemeğin sonunda muskat üzümleriyle şeftali ve çok koyu bir kahve vardı. Uşak buralar ikram etti ve sonra gitti. Sırf düşünceye dalmış gözüküyordu. Güzel üç garson kız binanın duvarının dibinde bekliyorlardı. Ziliç oturduğu sandalyede dönerek bir tanesini işaret etti ve parmaklarını şıkırdattı. Kızın rengi uçtu ama belli ki efendisi için hazırlanmak üzere eve girdi. Ziliç bu saatte mutlaka dinlenirim dedi. Siesta çok yararlı bir yerel adettir. Gitmeden önce size şunu söyleyeyim. Bu kaleyi birazdan tanışacağınız binbaşı Van Rensenberg'le tasarladım. Burasının dünyanın en güvenli yeri olduğunu düşünüyorum. Paralı askerinizin buraya girmeyi başarabileceğini sanmıyorum. Olur ya, girerse de canlı olarak çıkmayacaktır. Buradaki güvenlik sistemleri testten geçirilmiştir. Bu adam belki sizi atlatabildi ama sistemlerimi aşıp yanıma yaklaşamayacak. Ben dinlenirken Van Rensenberg size etrafı gezdirecek. Bundan sonra Bay Devereaux'a krizinin son bulduğunu söyleyebilirsiniz. Sonra görüşürüz. Sırt masadan kalktı. McBride oturmaya devam etti. Terasın altında ana kapının içindeki küçük kapı açıldı ve bir adam terasın basamaklarını çıktı. McBride onu dosyalardan tanıyordu ama tanımıyormuş gibi davrandı. Adrian Van Rensenberg'le karanlık geçmişi olan bir adamdı. Ulusal Parti ile ırk ayrımı politikaları Güney Afrika'yı yönetirken devlet güvenliği bürosuna o çok korkulan Bossa gönüllü olarak katılmış ve bu kuruluşun aşırılıklarına adanmışlığı ile çeşitli kademelerinde yükselmişti. Nelson Mandela'nın gelişinden sonra Eugène Terre Blanche başkanlığındaki müfrit sağcı AWB partisine katılmış, bu parti çökünce de ülkeden kaçmanın daha akılcı olacağına karar vermişti. Avrupa'nın çeşitli faşist hiziplerine komiser ve güvenlik eksperi olarak yıllarca hizmet verdikten sonra Zoran Zilic'in dikkatini çekmiş ve El Punto Kale Çiftlik ve Malikanesi'nin tasarım ve inşa edilmesi, sonra da buranın yönetilmesi gibi fıstık gibi bir iş elde etmişti. Güney Afrikalı Albay Moreno'dan farklı olarak yağ bağlamamıştı. Vücudu bir kas kitlesi görünümündeydi. Yalnızca geniş deri keberinin üzerine sarkmış karnı bir aya fazlaca düşkünlüğünü ele veriyordu. McBride onun kendisine görevine uygun bir üniformada tasarlamış olduğunu fark etti. Savaş çizmeleri, orman kamuflajı, leopar postuyla çevrili şapka ve göz kamaştırıcı rütbe işaretleri. Bay McBride, Amerika'dan gelen centilmen misiniz? O benim dostum. Ben binbaşı Van Rensenberg, güvenlik amiri. Size malikanede bir tur yaptırmakla görevlendirildim. Yarın sabah ne dersiniz? Saat 8:30'da. Polislerden biri La Bahia tatil köyünün otoparkında Ford'u buldu. Plakalar yerli ama sahteydi ve başka yerdeki bir garajda yapılmıştı. Eldiven gözündeki rehber Felemenk dilindeydi, Surinam'daki gibi. Çok sonra birisi sırtında kamuflajlı büyük bir çanta olan birinin tatil köyünden yaya olarak ayrıldığını hatırladı. Doğuya doğru gidiyordu. Albay Moreno bütün polis kuvvetini ve orduyu kışlalarına çağırdı. Sabahleyin sıra dağlara tırmanıp buraları kara tarafındaki yoldan zirvelerine kadar adım adım tarayacaklarını bildirdi. Kısım 39. Sayfa 341. Tur. Baxter'ın dağın doruğundaki yatar konumunda seyrettiği ikinci gün batımından sonra alacakaranlık bastırdı ama bu sonuncusu olacaktı. Hala hareketsiz durduğu yerden altındaki yarım adanın pencerelerinde son ışıkların da söndürülmesini bekledikten sonra harekete geçmeye hazırlandı. Aşağıdakiler erken kalkıyor ve erken yatıyorlardı. Yanında getirdiği yiyeceklerin son bölümünü yedi. 2 günlük vitamin ve mineral, lif ve şeker tayınını da bitirdi. Suyunun son bölümünü tüketerek bedenine gelecek 24 saat için su haznesi oluşturdu. Büyük sırt çantasını file ve başka ıvır zıvırı burada bırakabilirdi. Gereksindiği şeyleri ya beraberinde getirmiş ya da bir gece önce çalmıştı. Bunların hepsi daha küçük bir sırt çantasına sığabiliyordu. Yalnızca omuzlarına sarılı ip kangalı çok hantal bir yüktü ve bulunmayacağı bir yere gizlenmesi gerekiyordu. Kampından geri kalanları elinden geldiğince görünmez kılıp oradan ayrıldığı sırada vakit gece yarısını geçiyordu. Kendi ayaklarının bıraktığı izleri silmek için bir daldan yararlandıktan sonra havaalanı değil de işçilerin köyünün yukarısına gelene kadar ağır ağır sağa doğru yer değiştirdi. Bu yarım millik bir yoldu ve bir saate mal oldu. Ama zamanlaması iyiydi, hilal biçimindeki ay gökte yükseldi. Ter de giysilerini sırılsıklam etmekte gecikmedi. Uçurumdan yavaş yavaş ve dikkatle aşağı inmeye, tutamaçtan tutamaca, kütükten kütüğe, kökten köke geçmeye koyuldu. Bu ipi gereksinene kadar böyle devam etti. Bu kez bunu ikiye katlayarak bir ilmik yapmak ve aşağıdan çekildiği zaman tarazlanıp kopmayacağı düzgün bir köke geçirmek zorunda kaldı. Çakılları aşağı düşürebilecek sert hamleler yapmamaya dikkat ederek ve adım adım arka arka giderek yamacın kalan kısmını indi. Böylece yarların arkasındaki yarığa ve kilisenin arkasına vardı. Papazın uykusunun ağır olmasını diledi. Eviyle arasında topu topu birkaç metre vardı. Çift katlı ipin bir katını yavaşça çekti. Öbür kat yarın yüzünün yukarısındaki kütüğün üzerinden kaydı ve sonunda düşüp ayaklarının dibinde dolanıp kaldı. Dexter ipi omzun etrafına doladı ve kilisenin gölgesinden çıktı. Tuvaletler ortak ve tek cinsiyete göreydi. Çalışma kampında kadın yoktu. Dexter erkekleri yıkanırlarken yukarıdan seyretmişti. Hela kaçınılmaz kokuyu maskelemek ya da en aza indirgemek için kalaslarla örtülü uzun bir çukurdu. Kalaslarda dairesel kapaklarla örtülü dairesel delikler vardı. Hedeflilik söz konusu değildi. Dexter derin bir soluk aldıktan sonra kapaklardan birini kaldırdı ve ip kangalını karanlık çukurun içine itti. Şansı yardım ederse ip kaybolup gidecekti. Zaten buralarda aranması çok uzak bir olasılıktı. Adamların içinde yaşadıkları ve uyudukları kulübeler polis kulübesinden büyük olmayan küçük karelerdi. Ama her işçiye en azından bir tane düşüyordu. 50'lik sıralar halindeydiler ve karşılarındaki başka bir 50'lik sırayla bir sokak oluşturuyorlardı. 100 kulübelik her bir grup bir ana yoldan dışarı uzanıyordu. Burası çiftliğin ikamet edilen bölümüydü. Ana yol küçük bir meydana çıkıyordu. Bunun etrafında çamaşırhane birimleri, mutfaklar ve üstleri hasır yemekhane masaları yer alıyordu. Meydandaki ay ışığından kaçan ve binaların gölgesine sığınan Dexter kiliseye döndü. Bunun kapısındaki kilit 1-2 dakikadan fazla zamanını almadı. Binanın içinde kilise olarak fazla bir şey yoktu. Ama bu koyu Katolik ülkede bir güvenlik valfi oluşturmak, çalışma kampını idare edenler açısından akıllıca bir önlemdi. Dexter bu kilisenin papazının görevini inancıyla nasıl bağdaştırdığını merak etti. Aradığını mihrabın arkasında ve yandaki giyinme odasında buldu. Kilisenin kapısını kilitlemeyerek işçilerin kısa uyku saatlerini geçirdikleri kulübe sıralarına döndü. Gözüne kestirdiği kulübenin yerini yukarıdaki tüneyinden saptamıştı. Adamın kahvaltısını etmek için buradan çıktığını görmüştü. Meydandan sonraki ana yoldan ayrılan 3. sokakta soldaki 5. kulübeydi. Kapıda kilit yoktu, sadece basit bir tahta sürgü vardı. Dexter içeri girdi ve gözlerini dışarıdaki solgun ay ışığından sonra mutlak karanlığa alıştırmak için hareket etmeden bekledi. Ranzanın üstüne kıvrılmış olan adam uyumayı sürdürüyordu. Gözleri karanlığa alışan Dexter 3 dakika sonra kaba battaniyenin altındaki alçak kamburu görebildi. Eğilip çantasından bir şey çıkardı ve yatağa yaklaştı. Kloroformun tatlı kokusu elindeki ıslak petten burnuna doldu. Rençper homurdan da birkaç saniye boyu sağından soluna dönmeye çalıştı. Sonra daha derin bir uykunun koynuna yuvarlandı. Dexter adamın uzun saatler uyumasını garantilemek için peti burnundan çekmedi. Hazır olunca uyuyan adamı itfaiyeci usulüne göre omzuna attı ve geldiği yoldan sessizce kiliseye döndü. Kırmızımsı taştan binanın kapısına bir an durdu ve birilerini rahatsız edip etmediğini anlamak için bir an bekledi. Ama köy uyumayı sürdürüyordu. Soyunma odasına girince Rençber'in ayaklarıyla bileklerini bağlamak ve adamın soluk alması için burun deliklerini açıkta bırakmaya dikkat etti. Ağzını örtmek için de kalın bir bant rulosundan yararlandı. Boş kulübeye dönünce küçük bir kalem fenerden yararlanarak Rençber'in kişisel eşyasını araştırdı. Fazla bir şey yoktu. Bir duvarda Meryem Ana'nın bir portresi vardı. Bunun çerçevesinin kenarına da gülümseyen bir genç kadının fotoğrafı iliştirilmişti. Nişanlısı mıydı, yoksa kız kardeşi veya kızı mı? Dürbünle baktığında adam Dexter'a aşağı yukarı kendi yaşında gözükmüştü ama daha genç de olabilirdi. Albay Moreno'nun ceza sistemine yakalanıp El Punto'ya gönderilenler herhalde erken yaşlanıyorlardı. Ama Dexter'la aynı boy ve yapıdaydı, bu yüzden onun tarafından seçilmişti. Duvarlarda başka süs yoktu, sadece iki çivide birbirinin eşi iki takım iş elbisesi asılıydı. Kaba pamukludan pantolonlar ve aynı kumaştan gömlekler. Yerde lekeli olmakla beraber sağlam ve dayanıklı görünen bir çift ip tabanlı espadril vardı. Hasır örgüsü bir sombrero iş giysilerini tamamlıyordu. Çiftliğe yiyecek götürmek için ağzı sicimle kapanan bir de bez çanta vardı. Dexter ışığı kapattı ve saatine göz attı. 4:05 geçiyordu. Arkasında iç donu kalana kadar soyundu. Beraberinde götürmek istediği eşyayı yiyecek çantasına tıktı. Kalanı yok etmek zorundaydı. Bu fazlalıkları kendi sırt çantasına yerleştirdi ve tuvaletlere yaptığı ikinci ziyaret sırasında ortadan yok etti. Bundan sonra dikey raya demir çubuğun çarpılmasını çıkardığı çınlamayı bekledi. Sinyal her zamanki gibi 6:30'da verildi. Ortalık henüz karanlıktı ama ufukta hafif bir pembelik göze çarpıyordu. Köyün dışında çiftlik arazisini çevreleyen zincirli çitin çift kanatlı kapısının ötesinde duran nöbetçi görevi başındaydı. Köy Dexter'ın etrafında canlanmaya başladı. Tuvaletlere ve su yalaklarına koşuşanlara katılmayışını kimsenin fark etmemesini diledi. 20 dakika sonra kapının tahtalarının arasındaki bir yarıktan bakınca yolunun açık olduğunu gördü. Bunun üzerine çenesini eğerek ve sombrerosunu öne eğerek küçük koşar adımlarla tuvaletlerin yolunu tuttu. Bez espadrilli, beyaz pantolonlu ve gömlekli bin işçiden biri gibi gözüküyordu. Ötekiler kahvaltı ederlerken o açık bir deliğin yukarısına çömelmişti. Üçüncü tınlama işçileri giriş kapısına çağırınca o da kuyruğa katıldı. Masalarının başında oturan denetçiler işçilerin plaketlerini kontrol ettiler. İş listelerine baktılar, o sabah işe gelenlerin numarasını ve hangi iş grubuna ayrıldığını sicillerine yazdılar ve geçmelerini işaret ettiler. İşçi bundan sonra gereçlerini almak ve kendisine verilen göreve başlamak üzere grup liderini izledi. Dexter da katıldığı kuyruğun yöneldiği masaya yaklaştı. Plağını işaret ve baş parmaklarının arasında tutarak uzattı. Öne eğilip öksürdü. Denetçi hızla başını yana çevirdi. Plaktaki numarayı kaydetti ve işçiye gitmesini işaret etti. Son istediği şey çili kokusuyla dolu bir nefesi suratına yemekti. Yeni işçi çapasını almak üzere uzaklaştı. Ona bu sabah verilen görev avokado bahçesindeki yabani otları temizlemekti. Kevin McBride saat 7:30'da terasta yalnız başına kahvaltısını ediyordu. Greyford, yumurtalar, tost ve erik reçeli dünyanın herhangi bir yerindeki 5 yıldızlı otelin müşterisinin yüzünü güldürürdü. Saat 8'i çeyrek geçe Sırp da ona katıldı. "Artık çantanızı toplasanız iyi olacak," dedi. "Binbaşı Van Rensberg'in size göstereceğini gördükten sonra o paralı askerin buraya %1 girme şansı olduğunu, bana yaklaşma şansının daha da az olduğunu, hele buradan çıkabilme şansının hiç olmadığını siz de tasdik edeceksiniz. Onun için kalmanızın bir yararı yok. Bay Devereaux'a anlaşmanın bana ait kısmını ay sonunda tamamlayacağımı söyleyebilirsiniz." McBride 8:30'da çantasını Güney Afrikalı'nın üstü açık cipinin arkasına attı ve binbaşının yanına tırmandı. Güvenlik şefi, ne görmek istiyorsunuz diye sordu. İstenmeyen bir konuğun buraya girmesinin hemen hemen imkansız olduğunu bana söylediler. Bunun nedenini bana açıklayabilir misiniz? Bakın Bay McBride, burasının planlarını yaparken iki şey yarattım. Bir tanesi kendine %100 yeten bir çiftlik cenneti oluşu. Burada her şey var. İkincisi ise dışarıdan gelebilecek herhangi bir istilaya veya tehdide karşı güvenli bir kale, bir sığınak oluşu. Hiç kuşkusuz eksiksiz bir askeri operasyondan, paraşütlü birliklerden, zırhlı araçlardan söz ederseniz tabii ki istila edilebilir. Ama tek başına hareket eden bir paralı asker derseniz bu tek kelimeyle imkansız. Buraya deniz yoluyla girilemez mi? Gelin size göstereyim. Van Rensberg aracı çalıştırdı ve arkalarında bir toz bulutu bırakarak hareket ettiler. Güney Afrikalı biraz sonra yarın kıyısında duruyordu. Cipten inerlerken, "Buradan daha iyi görebilirsiniz," dedi. "Bütün malikane denizle çevrili. Yarın tepesiyle denizin arasındaki mesafe hiçbir yerinde 6 metreden az değil. Bazı yerlerde ise deniz yarın 15 metre altında. Ayrıca televizyon çanağı görünümündeki deniz tarama radarları deniz yoluyla yaklaşan herhangi bir cisme karşı bizi uyarırlar." "Yaklaşan bir teknenin yolunu mu kesersiniz?" "İki hızlı devriye botumuzdan biri sürekli olarak denizde beklemede. Bütün yarımadanın etrafında 1 millik bir yasak bölge var. Ancak arada bir şilebin yaklaşmasına izin verilir." "Ya suyun altından giriş olamaz mı? Örneğin amfibi özel kuvvetler tarafından?" Van Rensberg alaycı bir homurtu salıverdi. "Tek kişilik bir özel kuvvet mi? Bu takdirde ne olacağını size göstereyim." Telsizini çıkararak telsiz istasyonunu aradı ve anında mezbahaya bağlandı. Randevu karşıdaki malikane yakınındaki barakadaydı. Maçunaların yanına yollandılar. McBride bir kova dolusu et kırıntısını oluktan kayarak 9 metre aşağıdaki denize düşüşünü seyretti. Birkaç saniye kadar bir hareket olmadı. Derken palaya benzer ilk yüzgeç denizin yüzeyini yardı. 60 saniye içinde aşağıda çılgınca bir çalkantı patlak verdi. Van Rensberg güldü. "Burada iyi yeriz, bol bol biftek. Patronum biftek yemez ama muhafızlar bayılırlar. Birçokları benim gibi eski ülkeden, etoburuz biz." Ne olacak?" "Burada haftada bir hayvan, kuzu, keçi, domuz veya sığır kesilince hayvanın yenmeyen parçaları taze taze okyanusa atılır. Bu deniz köpek balığı kaynıyor. Siyah uçlusu, beyaz yüzgeçlisi, kaplanı, çekiç kafalısı hepsi var. Geçen ay adamlarımdan biri denize düşmüştü. Bot onu sudan çekmek için tornistan etti. 30 saniyede olay yerindeydiler ama iş işten geçmişti."
"Suyun içinden çıkamadı mı?"
"En büyük kısmı çıktı ama bacakları kalmıştı. 2 gün sonra öldü."
"Ve onu gömdünüz?"
"Oraya." "Demek her şeye rağmen köpek balıklarına yem oldu." Burada hiç kimse hata yapamaz. Adrian van Rensburg iş başında olunca asla. Dün benim geldiğim gibi dağ sıraları aşılamaz mı? Van Rensburg yanıt olarak McBride'e bir dürbün uzattı. Kendiniz bakın, dağ sırasının uçlarından aşağıya tırmanamazsınız. Dikey olarak suya iniyor. Gün ışığında yerden inmeye kalkışırsanız saniyede görülürsünüz. Peki ya gece? Diyelim ki yarın dibine ulaştınız. Adamınız zincirli çitin dışında, malikane 2 mil uzaklıkta ve duvarın dışındadır. O bir rençber ya da bir muhafız değil tabii. Hemen fark edilir ve çaresine bakılır. Ya gördüğüm ırmak su yoluyla inilemez mi? İyi düşündünüz Bay McBride. Size ırmağı göstereyim. Van Rensburg cipi havaalanına sürdü. Elindeki elektronik aygıtla zincirli çitteki kapıyı açtırdı. Ve cipi tepelerden inen akarsuyun uçak pistinin altına girdiği noktaya sürdü. Burada araçtan indiler. Uçak pistiyle zincirli çitin arasında oldukça geniş bir su yüzeyi vardı. Berrak su dipteki otlarla sazların arasında sakin sakin akıyordu. ''Bir şey görüyor musunuz?'' diye sordu. ''Yoo'' dedi McBride. ''Uçak pistinin altındaki gölgeli ve serin sudalar.'' Bu belli ki Güney Afrikalı'nın en parlak gösterisiydi. Cipte sığır etinden bir parça alıkoymuştu. Bunu ırmağa atmasıyla birlikte su kaynamaya başladı. McBride piranaların gölgeden fırladıklarını gördü. Et parçası binlerce sivri diş tarafından anında didik didik edilerek yok edildi. Yetti mi? Şimdi güvenlikten fedakarlık etmeden suyu nasıl idare ettiğimizi size göstereceğim. Çiftlik arazisine dönen Van Rensburg ırmağın Menderesler çizdiği yolu izledi. Bir düzine noktada çeşitli ekinlerin sulanması veya çeşitli havuzların doldurulması için ırmağın ana yolundan kollar ayrılmıştı. Ama bunların hepsi uçları kapalı çıkmazlardı. Ana nehir Menderesler çizerek yoluna devam etse de sonunda uçak pistinin yakınında ve zincirli çitin öte yanında olan yarın kıyısına varıyordu. Burada hızlanıyor ve yarın üstünden çağlayan gibi denize dökülüyordu. Van Rensburg, kenarda sivri uçlu metal kazıkların gömülü bulunduğu bir yüzey var dedi. Buradan yüzerek geçmeye çalışan biri akıntıya kapılıp pürüzsüz beton duvarların arasından kontrolsüz olarak denize sürüklenecektir. Baltsız yüzücü bu arada kazıkların üzerinden geçeceğinden kanlar içinde denize inecektir. Sonrası malum, köpek balıkları tabii. Peki ya gece? Köpekleri görmediniz mi? 12 başlık bir sürü, öldürücü dobermanlar. Malikane muhafızlarının üniformasını giymiş herhangi birine ve kılıkları ne olursa olsun bir düzine üst düzey personel dokunmamak üzere eğitilmişlerdir. Vücut kokusu konusu. Gün batımında salı verilirler. Bundan sonra her rençber ve her yabancı telin dışında kalmak zorundadır. Aksi halde köpekler onu bulana kadar sadece birkaç dakikalık ömrü kalmıştır. Sizin şu paralı askeriniz için de durum farklı değil. Ne yapacaktır dersiniz? Hiçbir fikrim yok. Aklı varsa çoktan gitmiştir. Van Rensburg yine güldü. Çok akıllıca. Eski ülkede şehirlerde olay çıkaran yerler için Caprivi koridoru yakınında bir kampımız vardı. Ben o kampın başındaydım. Ve biliyor musunuz Bay CIA, bir tek kaffiri bile elimden kaçırmadım. Dipnot, kaffir Afrikalı zenciler. Bir tekini bile, yani kaçmayı başaranlar yoktu hiçbir zaman. Gerçekten çok etkileyici. Ve bunun için ne kullandım biliyor musunuz? Kara mayınları mı? Hayır. Projektörler mi? Hayır. 1.80 metre derinliğe kadar gömülü, jilet kadar keskin tepeli, 2 eş merkezli zincir çemberi. Çemberlerin arasında da vahşi hayvanlar. Göletlerde timsahlar, çayırlarda aslanlar. İçeri giren ve çıkan bir tek üstü kapalı tünel. Doğa anamıza bayılıyorum. Van Rensburg saatine göz attı. Saat 11, sizi tepelerin arasındaki boğazda bulunan nöbetçi binasına götüreceğim. San Martin polisi sizi oradan almak için bir cip gönderecek ve otelinize götürüleceksiniz. Malikanede kıyıdan köye açılan kapıya ve tepelere tırmanan patikaya doğru yol aldıkları sırada binbaşının telsizi cızırdadı. Van Rensburg malikanenin altındaki mahzende telsiz görevlisinin mesajını dinledi. Aldığı habere sevinmişti, telsizi kapadı ve dağların doruğunu işaret etti. Albay Moreno'nun adamları bu sabah yoldan doruğa kadar ormanı taramışlar. Böylece Amerikalı'nın kampını bulmuşlar, terk edilmiş olarak. Haklı olabilirsiniz, ben de yeterince görüp korktuğunu ve buralardan kaçtığını düşünüyorum. McBride uzakta çift kanatlı büyük kapıyı, bunun ötesinde de işçi köyünün beyaz binalarını görebiliyordu. Bana rençberleri anlatın binbaşı dedi. Ne olmuş onlara? Kaç kişiler, onları nereden buluyorsunuz? 1200 kadarlar, hepsi San Martin ceza sistemi kapsamında hüküm giymiş suçlular. Öyle şok olmuş gibi bakmayın Bay McBride, siz Amerikalıların da tutuklu çiftlikleriniz var. Burası da bir tutuklu çiftliği sayılır. Bu adamların her şeye rağmen burada iyi bir hayatları var. Ceza sürelerini doldurduktan sonra ne zaman evlerine dönerler? Dönmezler dedi Van Rensburg.
Amerikalı Albay Moreno ile binbaşı Van Rensberg sayesinde yalnız bir gidiş bileti almışlar diye düşündü. Ömür boyu sürecek bir hapis cezası. İşledikleri suçlar da ne? Trafik lambalarını aldırmamak mı? Yere çöp atmak mı? Albay Moreno belli ki talep üzerine suçlu sayısını kabartmak zorunda kalıyor. Ya nöbetçilerle malikanedeki personel? Bakın onlar farklı. Biz işe alındık. Malikane duvarlarının iç tarafında çalışan herkes iyi yaşıyor. Patronumuz evde olduğu zaman herkes içeride kalıyor. Yalnız üniformalı muhafızlarla benim gibi birkaç üst düzey görevli duvarın diğer tarafına geçebiliyor. Bir rençper asla. Havuzu temizleyenler, bahçıvanlar, garsonlar, hizmetçiler hepsi duvarın iç tarafında yaşıyorlar. Malikanede çalışan rençberler derseniz onlar kendi köylerinde yaşarlar. Hepsi de bekar erkekler. Kadın ve çocuk yok mu? Yok, işçiler üremek için burada değiller. Ama bir kilise var. Papaz ise sadece mutlak itaati vaaz ediyor. Binbaşı itaatsizlik durumunda eski günlerdeki gibi gergedan derisinden kamçıyı kullandığını eklemeye lüzum görmemişti. Bir yabancı malikaneye girip kendisine işçi süsü verebilir mi binbaşı? Hayır, ertesi günkü çalışma grubu her akşam köye giden çiftlik yöneticisi tarafından seçilir. Seçilenler kahvaltılarını ettikten sonra gün doğarken ana kapıda hazır bulunurlar. Bu arada teker teker denetlenirler. Kaç kişi lazımsa o kadar kişi işin başına gider. Bir tek fazlası değil. Ne kadar sabahları iş alır? Günde yaklaşık 1000 kadarı. Onarım atölyeleri, değirmen, fırın, mezbaha, traktör atölyesi için biraz teknik beceri olanlardan 200 kişi. Hayvan kesmek ve yabani otları ayıklamak için ise 800 kişi. İşçilerden 200 kadarı her gün arkada kalıyor. Gerçekten hasta olanlar, çöp müfrezeleri, aşçılar... Size inanıyorum galiba dedi McBride. Demek o yalnız adamın hiçbir şansı yok öyle mi? Size dedim ya Bay CIA korktu ve tüydü. Adam henüz cümlesini bitirmişti ki telsiz yine cızırladı. Mesajı dinlerken binbaşının kaşları çatılıyordu. Ne heyecanı? Sakinleşmesini söyle. 5 dakika sonra orada olacağım. Binbaşı McBride'a döndü. Kilisemizin tek papazı paniğe kapılmış. Dağlara giderken oraya uğramak zorundayım. Sadece birkaç dakikalık bir gecikmemiz olacak. Solda sancıyan sırtlarını kavurucu sıcakta çapaların üzerine eğmiş bir dizi rençberin yanından geçtiler. Birkaçı hayatlarıyla ölümlerini elinde tutan adamı götüren araca bakmak için bir an başlarını kaldırdılar. Hasır şapka kenarlarının altında tıraşları uzamış solgun yüzler, kahverengi gözler. Yalnız bir çift göz mavi renkliydi.